Ayrım 2.
Tarih ve Osmanlı tarihine yaklaşım. Tarih derken kelimelerin üzerinde durmak lazım. Bir tanesi historia, ikincisi tevarih, üçüncü tabir bilhassa tarih felsefesi açısından geçecek olan res gestae'dir. Historia Latinlerin tarih kelimesi, aslı Yunanca somut bir malzeme, müşahhas bir malzeme, bilgi demek. Arapçadaki tarih kelimesinin kökü ay bilgisi demek. Yani takvim bilgisi, çok müşahhas. Res gestae, Latince'de res şeyler demek. Gestae ise hattı harekat, tavır hareket anlamındadır. Demek ki Litus Livius'un büyük eserine baktığımız zaman res gestae, Populi Romani, Roma halkının serencamı, şanlı yürüyüşü demek olabilir. Bu Augustus Claudius devrinde yaşayan Romalı tarihçinin eserinin adı. Almanca tarih kelimesi gestikçe, hikaye demek, story değil ama olmuş anlamı var içinde çünkü. Tarih dendiğinde Herodotos akla geliyor. Ama eserini okuduğunuzda bunu burada tarih nerede diye şaşırabilirsiniz. Bir yerde olayları anlatıyor. Fakat olayları anlatmaktan çok o yerin coğrafyasının tahlilini, çevrenin tahlilini yapıyor. Bu tahlili yaparken bir müesseseyi, bir adeti, bir olayı anlatmak için kimi zaman rivayetlere dayanıyor. Hatta kimi zaman mitolojiye kadar gittiği oluyor. O zaman bunun tarih ve gerçeklikle ilgisi ne diyorsunuz? Yani destandan nasıl ayrılıyor? Çok basit. Onun mitolojinin aksine doğrudan doğruya yaşadığı gün ve çevreden hareket etmesi söz konusu. Bu sağlam bir yöntem. Netice itibariyle gözlediğine, gördüğüne, tahkik edebildiğine dönüyorsun. Görünen ve dokunulan öbür bilgiyi ayıklayabilir. Gerçi bu ayıklanan bilgi de mitoloji, kültürel yapıyı veriyor. Tarih nedir? Bu sorunun cevabı olarak ciltlerle kitap yazılıyor. Aslında tarih felsefesinin muhtemelen bu olması gerekir. Kısacası tarih bizim şuurumuzun eseridir diyenler var. Yani biz öyle bakmasak tarih diye bir bütün olmaz. Vaka dünya var, alem var, canlılar var ama bunlar hiçbir şekilde zaman üzerinde durmuyorlar. Çünkü öleceğini bilerek yaşayan tek mahluk insandır. Öleceğini bilerek yaşayan tek mahluk insanın geleceğe bir merakı vardır ve geçmişi de bilir. Bunu da mütalaya alır. Dolayısıyla ortaya tarih denen bir zihin faaliyeti, bir düşünce çıkar. Zaman nedir? Herkese göre sınırlıdır. Bir Hristiyan için bu Allah ol dedi. Yani alemin oluşumuyla başlayan bir süreç. Kimisi için çok daha karmaşık bir düşünce. Alem zaten hep vardır ve zaman da orada gitmektedir. Zamanı da düzenleyen, aslında koordine eden bizim kendi bilincimizdir deniyor. Peki bu durumda biz tarih diye nasıl pratik bir yaklaşım benimseyebiliriz? Bu işin bilginleri, uzmanları genellikle tarihi yazılı vesikayla başlatıyorlar. Yani bir toplumu incelemeye başlamak için yazılı belge olması gerekiyor. Biz o yazılı belge aracılığıyla yaşayan insanlarla mazidekilerle diyalog kuruyoruz diyorlar. Bu çok doğal bir yaklaşım. Bunun olmadığı bir yerde siz onlara dolaylı olarak bakıyorsunuz ve diyalog kurmuyorsunuz. Bunun hepinizin bildiği gibi en tipik, en çarpıcı örneği eski Mısır tarihidir. Çünkü Mısırlılar ki bu alemin gelmiş geçmiş en orijinal medeniyetinin sahibidirler, uzun tarihleri boyunca yaklaşık 4000 sene çok yoğun bir biçimde sahnede kalmış, siyaset yapmış, iktisadiyat yapmış, kültür, medeniyet ve bilim yaratmış insanlardır. Bu yaptıklarını da hiç çekinmeden hem papirüslerin üzerine yazmışlar, o da yetmemiş, taşların, kayaların üzerine kazımışlardır. Biz bu muhteşem medeniyetin sahipliğiyle çok uzun yıllar, ta 19. asra kadar diyalog kuramamışız. Yunan medeniyeti Roma İmparatorluğu içinde yaşadığı için Yunanca her yerde konuşulmasa dahi Yunanlı olmayan milletler tarafından da biliniyor. Bizans denilen Doğu Roma safhasından sonra da İslam medeniyeti geliyor. O zaman da Yunanca bilenler var, tercümeler yapılıyor ve bu bir müddet sonra Avrupa'ya geçiyor. Yani çağdaş insanların bu medeniyetle sözlü ve yazılı olarak ilintisi kopmamıştır. Aynı şey ölüp gitmelerine rağmen Latince için de söz konusudur. Aynı şey İran medeniyeti için de söz konusudur. Ama Mısır'la ilintimiz kopmuştur ve biz Mısır'la ilgili dolaylı bilgi sahibiyizdir. Mesela Mısırlı rahip Maneto'nun eski Mısır hiyeroglif metinlerine dayanarak yazdığı Yunanca Mısır tarihi vardı. İlim dünyasının hayıflanmasına ve tembel talebelerin memnuniyetine neden olacak biçimde bu ünlü kütüphanenin zaman içinde yok olan eserlerinin fragmanları, yani bazı parçaları ve o eserlere yapılan göndermeler ve çok ünlülerin kopyaları bizi hala meşgul etmeye yetiyor. Bilgimiz oradan geliyor. 5-6. asırlarda bunların Aramca, yani bugün Süryanice dediğimiz dilde yapılan çevirileriyle ve 9 ve 10. asırlarda Arapça yapılan çevirileriyle bu miras önemli ölçüde korunmuştur. Ne zaman ki 19. yüzyıl başında Jean-François Champollion hieroglifi çözdü, o zaman birdenbire üstümüzde böyle bir gül çuvalı gibi o medeniyetin hare ve kokusu yayılmaya başladı. Hala bugün bile bu muhteşem sarhoşluğun altından kalkamıyoruz. Her gün çarpıcı bilgiler öğreniyoruz. Peki yazısını bilmeseydik, bu medeniyet için hiçbir söz sahibi olamayacak mıydık? Bazı ahvalde arkeolojik malzeme yazının kendisinden daha sağlam bir bilgi getirebilir. Yazı ile çarpıcı bilgiler nakleden metinler arkeolojik malzemenin sağlamlığı karşısında gerileyebilirler. Bunun Mısır tarihi için örneklerini gördüğümüz gibi Mezopotamya için de görebiliriz. Mezopotamya arkeolojisinde çok defa buluntular ve kazıların çıkardığı katmanlar yazılı tarihin, bazı yazılı vesikaların gösterdiği yanlış, abartılmış bilgileri düzeltmektedirler. Bunun üzerinde ısrarla duralım. O yüzdendir ki tarihçi hiçbir şekilde arkeolojiyi ve yardımcı dallarını ihmal etmemelidir. Tarihçi topladığı verileri yazarken bir edebiyatçı bir yazım adamıdır. Burada topladığı malzemeyi adeta tuvalini istediği şekillerde renklerle dolduran bir ressam gibi yansıtır. Mesela ilmi ve ciddi çalışan üç tarihçi aynı konuyu verip üçünüz de Osmanlı Celali isyanlarını yazacaksınız diyor ve üçünün de önüne aynı vesikaları yani arşivlerdeki mühimme kayıtlarını, vilayetlerdeki şeriye sicillerini, Nami-i Hümayunları veya başka kayıtları koyuyorsunuz, onlar da okuyorlar. Emin olunuz sonunda çizilen üç resim birbirinden çok farklı olacaktır. Bu üç resimde namuslu, bilimsel Osmanlıcayı doğru okuyan tarihçilerin eseridir. Ama üç farklı resim çıkar gözünüzün önüne. Bunlardan biri Celali Eşkıyası dediğimiz adamın kendi trajedisini kendi zaviyesinden çizer. Diğeri onlara Evliya Çelebi gibi bakar çünkü orada kargaşa olmuştur. Celalleri ve notları vardır. Öbürküsü bazı olayları küçümser, bazılarını vurgulayabilir ve bilahare bunun gibi konularda kompozisyon çıkabilir. Hiç şüphesiz her yeni vesika, her yeni buluntu da çorbanın tadını ve tuzunu değiştirmeye yönelecektir. İşte bundan dolayıdır ki tarihçilikte malzemenin dışında bir öğretim mümkün değildir. Tarihçilik aslında Almanya'nın büyük Roma devri tarihçisi ve hukukçusu Theodor Mommsen'in dediği gibi bir alıştırma, bir egzersiz meselesidir. Tarih devamlı konu araştırmak, devamlı okumakla öğrenilir. Peki biz tarih fakültelerinde ne öğretiyoruz? Orada öğrettiklerimiz historiografinin, tarih yazımının teknikleridir ve o bakımdan tarihçilik bütün sosyal bilimin içinde en pekin, en sert, en sıkı kurallara sahip bir iştir. Aslında tarih bizim yaklaşımımıza ne kadar ilimdir? Bu da tartışılıyor. Bazılarına göre tarih bir ilim dalıdır, bazılarına göre ise değildir. Bilimlerde usul, metot koyarken kanun esastır ve kanunlar tekrarlanabilir, tahkik edilebilir önermelerdir. Yani mesele işte şu şu olayda şu olur neticesi de bu olacaktır denilebilmelidir. Kimyada yanma kanunlarını bulan Lavoisier'e göre yanma oksijene tabi bir olaydır. Bunu tahkik edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Yüzlerce binlerce defa aynı netice ortaya çıkar. Tarihçilikte böyle bir tahkik ve böyle bir deneme mümkün değildir. Ama orada bu gibi bilimlerden, kanunlardan, yöntemlerden esinlenme söz konusudur. Teknikleri itibariyle bütün sosyal bilimler içinde tarihçilik en sıkı olanıdır. Şu kağıt nasıl bir kağıttır? Bunun üzerindeki yazı nasıl bir yazıdır gibi sorularla işe başlarız. Bir kağıdın üzerinde mevcut olan yazıyı anlayabilmek için bazı usullere müracaat ederiz. Yazının kaleme alındığı devrin Türkçe üslubuna dikkat ederiz. Eseri kaleme alanı tanımaya çalışırız. Ancak ondan sonra ifadelerini çözeriz. Yazan tarihçiyi çok iyi tanıyan biri uslubunun da ne olduğunu çıkarabilecektir. Bunların hepsi tekniktir. Bir Osmanlı fermanının kağıdının cinsinden, aharlanmasından, kullanılan yazının türünden, yani divani midir, siyakat midir, nasıl kaleme alınmıştır, yazının amacını anlayabiliriz. Kullanılan lügatten ve bazı halde üsluptan, mesela Koca Nişancı dediğimiz Celalzade Mustafa'nın kaleminden çıktığını anlarız. O dakikada onun tarihçesi kesilmiş, yanlış kopmuş bile olsa deriz ki bu en azından Celalzade Mustafa'nın kaleminden çıkmıştır. Olayların çok açık olmasa bile şu yıllara ait olduğu anlaşılmaktadır. Yazıda böylece büyük yanılmalara düşmeyiz. Numizmatik dediğimiz sikke teknikleri, para teknikleri, epigrafik malzeme dediğimiz kitabet malzemesi içinde bu böyledir ve bu böyle de gider. Dolayısıyla bunların üzerinde bir laboratuvar kesinliği söz konusudur. Tarihçilik bu bakımdan teknikleri, araştırma yöntemleri itibariyle çok kesin ve universal, fakat hiç şüphesiz yorum ve resim çizmesi itibariyle de tarihçiye, zamane ve mekana bağlı bir disiplindir. Dolayısıyla tarihçilikte nesnellik aranmaz. Kalite aranır, teknik üstünlük, bilimsellik aranır. Bu çok önemli bir şeydir. Bunun üzerinde duralım. Bazı insanların kendi görüşlerini bilimsel ve objektif tarih diye tanıtmaları da en azından nesnelliğe karşı bir tutumdur. Farklı yorumların yanında tarihçiliğin kaçınılmaz bir yönü onun zengin bir yorum malzemesine sahip olmasıdır. Osmanlı tarihini yazacak insanların sadece Osmanlıca vesikalar, kitaplar ve kaynaklarla değil, çağdaş dünyanın kaynaklarıyla da aynı derecede haşır neşir olması gerekir. Çünkü Osmanlı tarihi evrensel bir tarihtir. Beynelmilel bir tarihtir. O Macar tarihidir, Bulgar tarihidir, Yunanlıların tarihidir. Hatta o Osmanlı hakimiyetine girmemiş Ruslar, Fransızlar ve Almanların tarihidir. Çünkü bu sonuncu grubun milli tarihleri de Osmanlı ve Türk olgusu bilinmeden anlaşılmaz. Yani Balkan ve Orta Doğu halkları kadar Avrupa halkları, İranlılar ve Hintliler de Osmanlı-Türk tarihiyle iç içe geçmiştir. O yüzdendir ki bu tarihleri incelemek o ülkelerde egzotik bir olay değildir. Bir yandan da tarihi objektif olarak yazma endişesi ve sorunu bulunmaktadır. Bir Avusturyalı tarihçi Osmanlı tarihine nasıl yaklaşacak? Nesnellikten söz edeceksek onun evvela kendini milli tarihinden, dini, milli, yerel duygularından soyutlamaya çalışması gerekir. Aydına ve halka mal olacak bir üslupla tarih yazılmadan okul kitaplarının ve halk kitaplarının meydana gelmesi mümkün değildir. Bugünkü Türkiye'nin, Türk marifinin, Türk kültürünün ve en mühim problemlerinden birisi olan ders kitapları sorunu buna bağlıdır. Tarihimiz üzerinde büyük sentezlerimiz, hoş üslupla yazılanlarımız ortaya çıkmadıkça doğru dürüst okul kitabı yazmamız da mümkün değildir. Çünkü tek başına okul kitabı, milli tarihi hem bilgi hem yorum ve üslup olarak değiştirecek bir malzeme değildir. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Bugünkü beynelmiler kuruluşlar, tarih kitaplarının ayıklanması, yeniden evrensel, Avrupalı bir görüş ve kişilikle bu kitapların kaleme alınması üzerinde duruyorlar. Bu mümkün değildir. Her ülkenin kendi tarih görüşü teşekkül eder. Bu görüşe göre tarih yazılır. İnsanların birbirleri hakkında hakaretamiz, küçümseyici ifade ve ibareleri oradan çıkarmaları icap edebilir. Bir ulusun oluşumunu izah ederken, milli tarihin meselelerini ortaya koyarken, diğerleriyle %100'e yakın bir ittifaka varmak mümkün değildir. Bunu söyleyenler ya saf dildir ya da şarlatandır. Nitekim tarih yazım meselesi son yıllarda bu yüzden büyük bir problem haline gelmiştir. Çok açık bir şeyin üzerinde durmamız gerekir. Tarih bir nostalji konusu değildir. Ama nostalji insanları tarihçiliğe itebilir. Yani zamanı yeknesaklığından, zamanın sorunlarından kaçmak isteyen insanlar tarihçi olabilirler. İnsanı tarih eğitimine, tarihçiliğe, tarih merakına bu yöneltir. Ama bununla tarih yazılamayacağı açıktır. Nostaljinin azı faydalı, çoğu akla zarardır ve nitekim burada saptırma ve olmayanı inşa etmede meydana gelebilir. Çağdaş problemleri ele alarak yeniden tarih yazmak mümkündür. Bunu çok yapıyorlar ama bu gülünç bir şeydir. Bunun en mühim örneği İsrail'de yeni bulunan Masada kenti, yani Romalılara karşı direnen Zelotlar dediğimiz savaşçıların meydana getirdiği bir şehirdir. Burası çölde Lut havzasında çok engebeli ve çetin bir yerde küçük bir şehirdir. Burası bulunduktan sonra İsrailler burayı milli bir tarih ve kahramanlık merkezi haline getirdiler. Bayrak çekildi ve asker bekledi. Bazı törenler burada yapıldı. Bu bir prostitüer dediğimiz tarihin bilinmezlerini tespit için verileri yeniden değerlendirme ve araştırma yapmaktan çok bilinen tarihi yeniden yazma, tarihi yeniden abartarak yorumlama örneğiydi. Ama tabii İsrailler tarihçi bir millet olduğu için derhal bu sürecin bir abartı olduğunu farkına varıldı ve bu terk edildi. Yani bugün artık orası o şekilde bir resmi anıt olmaktan çıktı, tarihi bir vasfa sahip bir anıt olarak hayatına devam ediyor. Osmanlı tarihinin ana kaynakları 15. yüzyıla aittir. Yani biz bütün bir 14. yüzyıl ve 15. yüzyıl başını devrin kendi kalem ve nakilcilerinden çok sonradan kaleme alınan kaynaklardan etüt etmek zorundayız. Bu gibi durumlarda çağdaş kaynaklara müracaat edilir ve büyük metin tenkitleri ve toponimik tetkikler yapılır. Nitekim Halil İnalcık hocamızın son senelerde ilerleyen yaşına rağmen bir genç tarih asistanı hızlı ve enerjisiyle Bitinya dediğimiz Südavendigâr, Bursa ve çevresi, yani Osmanlı kuruluş bölgesinde tetkiklere, topografya tetkiklerine, arkeolojik kazılara, ekspedisyona girişmesinde böyle açıklamak gerekmektedir. Dünya İmparatorluğu tarihi yazılamaz. Kaldı ki dünyanın tarihi için milli tarihleri ve yorumları bilmek gerekir. Eğer bizim büyük terakkiler kaydettiğimiz arkeoloji gibi dallarda her şey Türkçe yazılsaydı, Türkçe öğrenilmesi gereken bir dil olacaktı. Bu Türkiye'de son 70 yılın bir ilerlemesidir. Esasen ilmi Osmanlı tarihçiliğinde de Ahmet Cevdet Paşa'dan sonra 100 yılın başında Fuat Köprülü ve onun Osman Turan, Halil İnalcık, Mustafa Aktay, Mehmet Altan Köymen gibi değerli öğrencileriyle çığır açılmıştır. Hiç şüphesiz ki Köprülü'nün genç bir meslektaşı olan Ordinarius Profesör Ömer Lütfi Barkan'ı rahmetle ve saygıyla anmamız gerekmektedir. Bazı konularda üniversal bir tarih yaklaşımımız yoktur. Bugün Türkiye'de ilk çağ, Hititolojideki, arkeolojideki ilerlemelere rağmen mesela Bizans tamamen kapalı bir sahadır. Selçuklu devrinden beri bizim devletimizin, memleketimizin adını Türkiye ve Türkmenya koyacak kadar bizi tanıyan arşivler ve kaynakların çoğunu barındıran İtalya, Venedik, Cenova, Floransa ve bilhassa Vatikan arşivlerini inceleyecek İtalyanca bilen kadrolarımız yetiştirilmemiştir. Bu çok büyük bir noksan. Bizans uzmanı tabii yoktur. Slav teknikleri konusunda henüz emekleme döneminde bile değiliz. Oysa bunlarsız Türk tarihini anlamak da mümkün değil. Kaldı ki mücavir medeniyetleri bilmeyen bir toplumun uygarlığından bahsedilemez. Oysa bizim için daha evvel çok kuvvetli olduğumuz İran Arap tekniklerinde de bir durgunluk söz konusudur. Gittikçe bu konularda daha az adam yetiştiriyoruz. Bütün bunların yapılamadığı bir Türk tarihçiliği söz konusu değildir. Olamaz. Bunları yapmayan bir milletin de aslında uygar bir millet olduğundan söz edilemez. Küreyi tanımayan, küreye fikriyatı ve bilgisiyle hükmetmeyen bir toplumun 21. yüzyılda yeri yoktur. Ama maalesef bunun üzerinde toplum olarak halen gerekli bilince ulaşmış değiliz. Tarihi roman, tarihi tiyatro gibi eserlerimize baktığımızda da bu ilgisizlik görülür. Bir toplumun bütün insanları tarih okumaz. Ahalinin %90-95'i tarih dediğimiz bilgiyi ders kitaplarıyla kapatır ve bir daha hayatı boyunca da tarih kitabı açmaz. Bu bırakın Türkiye'yi, bütün Avrupa'da da böyledir. Peki nedir tarihi kitleleri sevdiren? Bilhassa geçen asırda roman tiyatrodur. Unutmayın, Schiller'in Maria Stuart'ı, Orleans Bakiresi, Goethe'nin Egmont'u insanlara tarih bilinci vermiştir. Pushkin'in Yüzbaşının Kızı adlı eseri aynı rolü oynamıştır. Bunlar tarihçi adamlardır. Bilhassa Schiller ve Pushkin. Bunları ilaveten filmlerle Szabo gibi adamlar, zamanımızda Vajda gibi Polonyalı rejisörler, Pasolini gibileri adeta tarih yorumunu etkilemişlerdir. Bir toplum bugün sinemada da yeryüzüne çıktığına göre tarih bilgisini iyi özümseyip sinema, tiyatro, roman dalında doğru dürüst yeni yorumlarla kitlelere aktarmazsa tarihi düşüncenin yeşermesi çok zor olur. Bunlar dediğimiz gibi uzun yollar gerektirir. Sanatçı tarihi gerçeği uydurmaz deniyor ama tarihi bilmez diye bir vaka yoktur. Bu son kuralın maalesef bizim Türk sanat müzikleri arasında henüz yerleştiğini söylemek çok zordur. Tarih bilinci ve Osmanlı'ya bakış. Sık sık tarih bilincinden söz edildiğini duyuyoruz. Tarih bilinci nedir? Bu hiç kuşkusuz tarif edilmesi gereken bir kavramdır. Toplum bilincini şekillendiren en önemli unsur geçmiştir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki insanoğlunu tarih bilincine sahip olan hayvan diye tarif etmemiz mümkündür. Yani yaşayan mahlukatın, yaratıkların içinde geçmişini bilen, merak eden, bilmeye çalışan ve gelecek endişesi olan, bu geleceğe yönelik bazı tahminler, bilgi ve bilinç uzanımları kuran tek yaratık insandır. Bu bakımdan insanı tarih bilgisinden ve tarih bilincinden soyutlayamayız. Hiçbir şey dünyayı ve toplumu yeniden yaratamaz. Bu mümkün değildir. Toplum devamlı üreten, devamlı ölen, nesilden nesile parçalar halinde bir takım şeyleri miras bırakan büyük bir organizmadır. Toplum dediğimiz belirli nitelikteki insanların meydana getirdiği bir camiada da bu tarih bilinci çok önemlidir. Hiç şüphesiz bu tarifleri ortaya attığımız zaman belirli bir toplumu, bir etnik grubu yahut bir ulusu oluşturan başlıca ögelerin dil, din ve üstünde yaşadıkları coğrafya parçası olduğu ifade edilir. Bu üçünün bir araya gelişi, şekillenmesi düpedüz tarih dediğimiz olguyla gerçekleşir. Hangi dili konuşacağız? O dil tarihte neler geçirmiş? Niçin birbirine benzeyen iki dil aynı değil? Birbirinden uzak coğrafyada yaşayan iki toplum birbirine benzeyen dili konuşuyor. Bu ayrımı bize sağlayan, nedenleri gösteren şey tarihtir. Niçin falan grup şu dine mensup da öbürü değil? Çok önemli bir soru ve cevabı tarihte yatıyor. Çünkü bizzat Türk toplumunda bunu görmek mümkündür. Türkler üç büyük dinin üçüne de mensuptur. Çok küçük bir grup da olsa ki bir zamanlar kalabalıktı, Karaylar Yahudi dinindendir. Çoğumuz Karayimler de diyoruz. Bunlar Tevrat'a inanan ve Talmud'u reddeden bir mezheptir. Fakat öbür Yahudiler gibi hem Tevrat'ı hem de Talmud'u kabul eden bir Türk grup da vardır. Onlara Kırımçaklar denir ve Kırım Yarımadası'ndadırlar. Bir zamanlar çok daha kalabalıkken, bilhassa Alman işgalinden sonra kıyıma uğramış bir kavimdir. Bugün artık sayıları çok azdır. Yine hepimizin bildiği gibi sayıları kalabalık olmasa da Romanya, Ukrayna ve Moldova'da belli bir bölgede yaşayan, hatta Bulgaristan'da da uzantıları bulunan Gagavuz Türkleri Ortodoks Hristiyandır. Bu şu halde bir kavmin böyle üç ayrı din grubuna mensup olması ve çoğunluğun da Müslüman olması bizzat tarihi bir olaydır. Kimlik, bizim dışımızda gibi görünen bir takım olaylardan, savaşlardan, istilalardan, göçlerden meydana gelen tarihin bize sunduğu dil, din ve yaşanan olayların bıraktığı izlerle oluşmaktadır. Kimliğin en önemli parçası, en vazgeçilmez unsuru olarak tarih dediğimiz olayı bilmemiz gerekiyor. Tarihin bilgisi ve getireceği bilinç bir toplum için çok önemlidir. Ve uygar milletler özellikle 18. asırdan itibaren tarih eğitimine son derece önem vermişlerdir. Maalesef Türkiye'de bu anlamda bir tarih bilgisi, bir bilgi edinme ve toplumun tarih bilincine ulaşması son asrın olayıdır. Türkiye, Cumhuriyet'in ürünüdür. Türk ulusu yeni bir devlet, yeni bir vatan kurmuştur. Bu bizim tarihimizin olsa olsa son sayfasıdır. Evvela bilmek gerekiyor. 700 yıllık Osmanlı tarihi Türk halkını oluşturan bir tarihtir. Bugünkü Türk halkının ve sadece Türk halkının değil, sınırlarımız dışında kalan Türk etnik gruplarının da tarihini içerir. Türk ulusunun tarihi gerçekten çok uzun, acı, tatlı, onurlu olaylardan oluşan büyük bir tarih kitabıdır. Yani bizim milliyetçiliğimiz nedir? Türk ulusçuluğu mekteplerde öğretilen bir ulusçuluk mu, yoksa bizzat yaşanan olaylarla, felaketlerle, kıvançlarla mı elde edilen bir ulusçuluktur? Bunun cevabını vermek gerekiyor. Çanakkale'de yurdu savunan ve etten kaleler haline gelen askerler, o gördüğümüz muazzam şehitliği dolduran muhterem insanların kanlarıyla örüldü. Şunu da söyleyeyim, pek çok ülkede görülmez böyle bir şey. Fransızların Marne'da, Almanlara karşı verdikleri savaş sonucunda uğradıkları kayıpların yattığı böyle bir mezarlık vardır. Tabii ki Rusların da vardır. İkinci Dünya Harbi'nde milyonlarca ölüsü vardır. Bizim de Çanakkale'miz vardır. Her ülkede yoktur bu. Ulus bilincimiz acaba sadece 1453 İstanbul'un fethi, 1471 Otlukbeli Savaşı, 1526 Mohaç, 1517 Mercidabık, Ridaniye seferleriyle mi oluşuyor? 1699'daki meşhur Karlofça Anlaşması, 1774-1783'te Karadeniz'in kuzeyinin kaybı ve ilk defadır ki anavatana muhacir kitlelerinin sızmaya başlaması ve nihayet bu anlamda verdiğimiz adla 93 felaketi bir tarih midir? 93 felaketi 1877 savaşının bir sonucudur ki bunun gibi en son ve acı felaket 1912-1913 kışında bütün Rumeli'yi ve kesin olarak da Girit'i kaybettiğimiz Balkan Savaşı'dır. İnsan bana ne, ben bunu hafızamdan sildim diyemiyor. Tarihi olayların tortusu kalıyor. Yaşadığımız olaylar, yaşadığımız tarih bizim bugünkü vatanda yaşayışımızı, bugünkü iktisadi şartlarımızı meydana getirir ve istesek de istemesek de bizim dış dünya ile bilhassa çevremizle ve komşularımızla ilişkilerimizin başlıca amelidir. Hicri yılla 1293, 1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu bütün Kuzey Bulgaristan, Tuna vilayetinin şimal halkı göç etmek zorunda kalmıştır. O devrin yazılı malzeme ve fotoğraflarına bakın. Balkan Savaşı'nda bir kalabalık çamura bataçka geliyor. Orada 12-13 yaşında bir kız çocuğu, üstünde bir hırka bile yok, gömlekle 1912-13 kışında yollarda. Bir yerlerden Bulgar ordusu geliyor, Yunan ordusu geliyor, insanlar kaçıyor. 1912-13 kışındaki Balkan Savaşı ile imparatorluk yıkıldı deniyor. İmparatorlukların yıkılması kaçınılmaz bir olaydır. Bu o kadar ağır tarihi yaralar bırakmaz. Sadece tarihi anıda bir yeri olur. 1912-13'te Balkan Savaşı'nda imparatorluğu değil, Rumeli'deki Türk anavatanını kaybettik. Yani Anadolu ve Rumeli'den oluşan Türk anavatanının Rumeli kısmı o yıl kaybedildi. Rumeli çocukları bugün Türkiye'de köken itibariyle nüfusun en az üçte birini oluşturuyorlar. Bu kadarla kalmıyor. Balkan devletlerinde Türklerden oluşan etnik gruplar, ciddi olalım, azınlıklar var. Demek ki sorun bitmemiştir ve üstelik bu savaşın ve yıkımın kalıntıları hala yaşıyor. Balkanlar bölgesindeki Türk etnik grubu bugün oradaki devletler için hala bir problemdir ve bu grubun etrafla uyumunu sağlayamaması dolayısıyla Balkanlarda ne milli mesele bitecektir ne de gerçek anlamda bir barışın, en azından iç barışın tesisi mümkündür. Demek ki tarih olayları, tarih bilinci o kadar gözden çıkarılması gereken bir şey değildir. Tarihi olayların sonucu tortusu kalır ve bu sürer gider. Onun için tarih bilincimizde, tarihi bilgilerimizdeki noksanlıklar bizi gelecek olaylardan uzak tutamaz. Tam aksine yine o olayların içine gireriz, yine o olaylar bizi bulur. Biz onlara karışmasak bile onlar bize karışır. Ne var ki son derece bilinçsiz, bilgisiz ve hazırlıksız yakalanırız. Tarihte savaşların ve anlaşmaların önemi olmadığını söyler bazıları. Antlaşmaları ve savaşları reddedemezsiniz. Bunları uluslar oluşturur. Burada bu kimliği besleyen, oluşturan bu önemli unsur bizzat siyasi tarihtir. Yani harplerle ve barış anlaşmalarıyla sınırların tespitidir.